Ayrım 25, Büyük Hesaplaşma, Jack the Brule, sayfa 236. Alyeska Deniz Terminali, Valdez, Alaska. Mercer sık yolculuk eden bir kişi olduğu için jet lag'e karşı bir bağımlılık geliştirmişti. Değişen zaman dilimine bağlı olarak varış noktasına ulaştığında uyanık kalmak ya da uyumak için zorlayabiliyordu kendisini. 3 saat de uyusa, 13 saat de uyusa tek bir günde ortama tamamen uyum sağlayabiliyordu. Ancak Chicago ve Seattle SeaTac aktarmalı Alaska uçuşu hem hava koşulları hem de Midway'deki teknik arıza nedeniyle gecikmişti. En nihayet sabahın 10'unu biraz geçe gözleri canlı, kendisi zinde Anchorage'a inmişti. 4 çeker bir blazer kiralayıp yalnızca benzin almak, kahve içmek ve ara sıra açık havada tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla mola vererek 450 kilometre güneydeki Valdez'e doğru yola koyuldu. Saat 4'ten biraz önce bir kasabaya vardı ve otele gitmektense doğruca deniz terminaline gitmenin daha iyi olacağına karar verdi. Blazer'ı Yayvan tesisin girişindeki ufak nöbetçi kulübesinin önüne çekti ve Howard Small'la birlikte mini köstebek deneylerini gerçekleştirmek amacıyla üst olarak kullandıkları terminalin konuk listesinde hala adının olduğunu görünce rahat bir nefes aldı. Saatte 88 bin varil petrolün boru hattına verilmesini gözlemleyen Doğu Manifold binasının etrafından dolaşarak terminale girdi ve kirlenen deniz suyunu işleyen devasa bekleme tanklarıyla seferlerini tamamlayıp terminale dönen boş tankerlerin önünden geçti. Operasyon merkezinin önünde orta boy bir tankerin North Slope'un ham petrolüyle karnını doyurduğu 4 numaralı iskelenin arkasında kalan ve yalnızca izin verilen araçlar yazan bir yere girdi. Jeep'in koruyucu kozasından çıktığında ısıran soğuk anında onu vurdu. Boğazdan esen rüzgar da iğne gibi batıyordu. Terminalin büyük bir bölümü kar örtüsünün altında kalmış ve otoparklarla tesis içinde kesişen yolların keskin dönemeçlerinin hemen ilerisinde biriken karlar muazzam öbekler oluşturmuştu. Havanın aşırı soğuk olduğunu söylemek, Habil ve Kabil'in ara sıra tartıştıklarını söylemekten farksız olurdu. Mercer Blazer'dan iner inmez yıldırım hızıyla operasyonlar merkezine koştu ve binanın kaloriferlerinden yayılan sıcak hava patlamasıyla karşılaşınca da paltosunu çıkardı. Resepsiyon görevlisi bir gerilim romanı okuyordu ve başını kaldırıp da öfke saçarak bakınca Mercer romanın can alıcı bir yerinde okunmasını kestiğini anladı. ''Yardımcı olabilir miyim efendim?'' ''Evet, daha önce aramıştım. Ben Philip Mercer.'' ''Ah evet, Andy Lindstorm'u görmeye gelmiştiniz.'' Kadın haydi ağır bedenini koltuktan kaldırırken metal ayaklar yere sürtündü. ''Buradan, sizi henüz beklemiyordu. Ancak sakıncası olacağını sanmıyorum.'' Mercer ofisine girdiğinde terminalin operasyonlar şefi Lindstorm masasının arkasında ayakta duruyordu. Kot pantolon, kalın flanel gömlek giymiş, Seahawks beyzbol kepi başını örtmüştü. Orta boylu, orta yapılı ve halen 40'lı yaşlarını süren Lindstrom çok daha yaşlı gösteriyordu. Alaska'da geçen 20 yıl ve günde 2 paket sigara alışkanlığı cildini hayli yıpratmıştı. Çenesi birkaç günlük fırça gibi kızılımsı sakalla kaplıydı ve mavi gözleri Mercer'ın onu son gördüğünde aklında kaldığından daha yorgun bakıyorlardı. Ofis ufak ve kurumsaldı. Aydınlatma tek bir pencereden içeri dolan ışık ve tavandaki sıra sıra floresan lambalarla sağlanıyordu. Lindstrom'un masası her an devrilme tehlikesi yaşıyorlarmış gibi görünen sarmal şekilde rastgele üst üste yığılmış belgelerle doluydu. Bir evrak dolabı ve bir yan masanın üzerinde yine kağıtların altına gömülmüş kalın teknik kullanma kılavuzları ve yedek parça katalogları vardı. Üzerinde bir şey olmayan yegane eşya masanın önünde duran bir çift eski tahta sandalyeydi. Duvarda boru hattını simgeleyen kırmızı tırtıklı bir çizgiyle kabaca kesişen Alaska'nın büyük boy topografik haritası asılıydı. Karşı duvardaysa bikinilerle dolu bir plajın yer aldığı gösterişli bir seyahat posteri vardı. Lindstrom Mercer'ı havaya kaldırılan bir parmakla karşıladı. Sonra da diğer eliyle sıkıca kavramış olduğu telefonu gösterdi. Konuşmanın karşı tarafı neler söylüyorsa Lindstrom'un yüzünün kıpkırmızı olmasına neden olmuştu. Şimdi sen hele bir dur bakalım. Ben o lanet olası teçhizatı 2 gün önce Fairbanks'teki depoya gönderdim. Eğer hala almadıysan onların kulaklarını çek, benimkini değil. Lindstrom sustu, Mercer'a bakıp gözlerini devirdi. Hey, beni dinle, ben senin Carlos'u Şamaroğlan'ın değilim. Bu bana bir iç sorunmuş gibi geliyor. Ben sana bir iyilik yapmaya çalıştım. Makinelerinden biri her arızalandığında beni aramanı istiyorum anlamına gelmez bu. Belki bir daha sefere Amerikan malı bir şey alırsınız. Telefonu yerine koyup uzun bir nefes salıverdi. Lindstrom sigara yakarken Mercer dur da tahmin edeyim dedi. Korunaktaki petrol şirketlerinden biriydi. Doğru bildin. Alyeska onlara yardım etmeye söz verdi ve bir bakıyorsun tuvalet kağıtları bitince bile adamlar seni arıyorlar. Tanrım, burayı açtığımızda böyle değildi. O hödükler nasıl çalışacaklarını iyi biliyorlardı. Andy el sıkışırlarken dün beni aradığında biraz şaşırdım dedi. Howard Small'la yaptığınız deneyleri tamamladığınızda eyaletten ayrıldığını sanıyordum. Ayrıca güvenlik şefin neden bu toplantıda bulunmasını istediğini de kesinlikle çok merak ediyorum. Mike Collins 1-2 dakikaya kadar burada olacak. Alaska'da tekrar ne aradığını anlatmanın bir sakıncası var mı? Collins gelene kadar beklemeyi tercih ederim. Oldukça karışık bir hikaye ve sadece bir kere anlatmak istiyorum. Şu sizin projeyle ilgisi olduğunu tahmin etmekte haklı mıyım? Detaylı olarak. Howard Small'u duydun mu? Hayır, ne olmuş ona? Korkarım öldü, öldürüldü. Ve onu her kim öldürdüyse beni de 2 kez öldürmeye teşebbüs etti. Tanrım, şu tünel kazma makinesi yüzünden mi? Mercer yanıt veremeden ofisin kapısı vuruldu ve Mike Collins hiç beklemeden içeri girdi. Dev gibi rahat 110 kilo gelen Collins, Mercer'ın onun sağ yanağını boydan boya kesen yara izinin Vietnam Savaşı'nı sürekli hatırlatan bir anı olduğunu varsayabileceği kadar yaşlıydı. Lindstrom gibi o da spor giyinmişti. Blue jean, flanel gömlek ve 48 numara ayaklarında bir çift Tony Lamas. Mercer daha önce Valdez'deyken karşılaşmadıkları için Lindstrom onları tanıştırdı. Collins'in el sıkışı güçlü ve sert, elleri de neredeyse Mercer'ınkiler kadar nasırlıydı. Lindstrom Collins'a Howard Small'un öldüğünü ve Mercer'ın hayatına da 2 kere kastedilme girişiminde bulunulduğunu anlattı. Lindstrom bir kez daha, yani olay Mini ile mi ilgili diye sordu. Hayır, kesinlikle değil. Deneylerimizi tamamladıktan sonra Howard ve ben, onun kuzeniyle Homer'da balığa çıktık. Denizdeyken kıyının neredeyse 60 kilometre açıklarında başıboş halde sürüklenen yanmış bir balıkçı tenklisinin enkazını bulduk. Howard'ın öldürülme nedeni gemide bulduğumuz şeydi. Collins bir türlü emekli olamayan bir polisin sertliğiyle ''Evet, peki bulduğunuz şey neydi?'' diye sordu. FBI'ın Washington'daki laboratuvarı enkazdan kurtardığım çelik parçasının sıvı nitrojen tankına ait olduğunu ortaya çıkarmak için tüm olanaklarını seferber etti. En iyi tahminimiz geminin o maddenin bulunduğu silindirleri Alaska'ya gizlice götürdüğü yönünde. Piyasada satılırken neden birisi böyle bir şey yapsın ve bu olayı gizlemek için niye cinayet işlesin? Mercer, federaller şu anda bu konu üzerinde çalışıyorlar diye yanıt verdi. Beni asıl endişelendiren nitrojeni ne yapacakları. Collins, sence bunun bizimle ilgisi olabilir mi diye sordu. Mercer cevap vermeye fırsat bulamadan Lindstrom, ne miktarda sıvı nitrojenden söz ediyoruz diye sordu. Washington'dan ayrılmadan önce geminin bağlı olduğu Seward liman müdürünü aradım. Müdür bana Jenny Dord'un geçtiğimiz sene 18 defa denize açıldığını söyledi. Buna rağmen telefon ettiğim konserve fabrikalarının ya da balık işleme tesislerinin hiçbirinde Jenny Dord'den balık alındığına ilişkin bir kayıt yok. Liman müdürü ayrıca kaptanın nakit ödeyerek yeni bir pikap aldığını, yani bir şekilde para kazandığını söyledi. en az 18 defa sefere çıktığını ve geminin kapasitesinin aşağı yukarı 13 ton olduğunu öğrendim. Hesabı siz yapın. Çok fazla sıvı nitrojen eder. Hala anlamıyorum. Uyuşturucu, patlayıcı ya da yasa dışı herhangi bir şey yok. Demek istediğim sadece alakasız bir şey oldu. Bu kadar önemli olan nedir? Mercer iki adamın şaşkın bakışları arasında bana mantıklı gelen tek açıklama aynı zamanda FBI'den Dick Hannan'ın da aynı fikirde olduğuna inanıyorum. Sabotaj diye sözlerini sürdürdü. Sıvı nitrojen kendisine maruz kalan herhangi bir maddenin moleküler gücünü değiştirebilir. Çeliği öyle zayıflatabilir ki metal kendi ağırlığı yüzünden kırılabilir. Ayrıca maddelerin değişikliğe uğradıklarına dair de bir iz bırakmaz. Diyelim ki birisi bir donanma sıvı nitrojen püskürttü. Sonradan kullanıldığında alet mantıksal bir açıklama ve belirlenebilen bir nedeni olmadan bozulur. Ya nitrojeni boru hattının bir bölümü zayıflatmak için kullanacaklarsa, boru hattı hiçbir neden yokken parçalandığında önemli bir yakıt sızıntısıyla karşı karşıya kalacaksınız. North Slope'dan buraya doğru yeni boru hattı çalışmaları başladığından beri zaten medyanın sizi mercek altına alması nedeniyle bu tür terörist eylemler için biçilmiş kaftan olduğunuzu düşünüyorum. Mercer Andy Lindstrom'un dikkatini çektiğinin farkındaydı. Ama üçüncü nesil petrolcü kesin olarak ikna olmamıştı. Mercer bir süre sessiz kalarak Lindstrom'un mantıklı bir şekilde düşünmesine izin verdi. Biraz önce güvenlik şefinin masasına bir bomba atmıştı ve Lindstrom Mercer'ın paranoyakça hayallere ve komplo teorilerine meraklı biri olmadığını bilmiyordu. Haydi lanet olsun haydi, bunun muhtemel bir tehdit olabileceğini sen de bal gibi biliyorsun. Lindstrom en sonunda boru hattı seçilmiş bir hedef olabilir ama işe yaramayacaktır diyerek çekmecesinden beşte biri kalmış bir bourbon çıkarıp üç küçük bardağa birer miktar doldurdu. Boru hattının duvarı yaklaşık 1,5 santimetre kalınlığında yumuşak çelikten yapılmış ve nominal iç basınç yükü aşağı yukarı 1200 libre inç kare. Birileri bir bölümünü dondursalar bile kırmaları için buldozer gerekir ve onlar kaçmaya fırsat bulamadan çok önce müdahale ekibimiz orada olur. Elini çabuk tutmadığı takdirde uyarılarından hiçbir sonuç çıkmayacağını bilen Mercer anında "Peki ya DDR'ler?" diye sordu. Boru hattının yerin üstünde kalan bölümleri donmuş tundranın üzerinde 78 bin DDE ile ya da diğer bir deyişle dikey destek elemanlarıyla güçlendirilmiştir. Yaklaşık 20 metre aralıklarla yerleştirilmiş olan kuleler boru hattının kendi yatağı içinde boru kılıflarının geninleşme ve kasılmalarını telafi etmek amacıyla yatay olarak 4 metre, dikey olarak da 60 santim kaymasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. DDE'ler aynı zamanda 1964 yılında Paskalya öncesindeki Cuma günü yaşanan ve Alaska'yı yerle bir eden deprem benzeri bir yer sarsıntısında tampon görevi de görürler. Payandaların kaideleri topraktaki daimi don tabakasına bağlı olarak 5 ya da 6 metre derinliğe gömülürler. Borulardan geçen petrolün iletimli ısısının boru hattının sabit kalmasını sağlayan donmuş toprağı eritmemesini garanti etmek amacıyla da amonyakla pasif soğutma sağlanır. Tekrar ediyorum, eğer sıvı nitrojenle destekleri zayıflatsam bile tamamen çökmeleri için ağır ekipman gerekir. Boru hattının inşa edilmesi için 1347 eyalet izni ve federal iznin gerektiğini unutma. Ve kışlarını kurtarmak için bütün sistemin Tanrı'nın bile bozamayacağı şekilde son derece sağlam inşa edilmesi için gereken her şeyin yapıldığına dair 1'e 10 bahse girerim. Titanic içinde aynı şeyi söylemişlerdi. Mercer son yorumunun bir süre havada asılı kalmasına izin verdi. Ya bazı köprüler? Uzunluğu 300 metreyi aşan bir köprü var mı? Boru hattının Tanana nehrinden geçtiği yerde 365 metre uzunluğunda bir asma köprü var. Ama tekrar ediyorum, dayanak noktalarıyla keson desteklerini zayıflatsalar bile yıkmak için dinamite ihtiyaç olur. Patlayıcı kullanacaksan çeliği dondurmak niye? doğal ısısını artırmak ve akışkanlığı kolaylaştırmak amacıyla Pırtha'dan buraya ulaşana kadar petrole kimyasal maddeler karıştırmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Ya petrolü boru hattının içinde dondurup boruyu tıkamak? Böyle bir şey ciddi hasara yol açar mı? Petrol donarsa ısıl genleşme boru kılıflarını çatlatmaya yetecektir ve boru hattını ancak birkaç ay içinde temizleyebiliriz, yanıt verdi Lindstrom. Mercer onun düşüncelerini tamamen çürütmeye hazır olduğunun farkındaydı. Ayrıca Alaska'daki Elmendorf hava üssü ya da kuzey kıyısındaki radar izleme istasyonları gibi diğer bazı hedefleri unutuyorsun. Ya Korunak'taki yeni üretim tesisleri, birkaçı çoktan devreye girdi ve çalışıyor. Trans-Alaska boru hattına nakledilmek üzere Pluto körfezine ham petrol pompalamaya başladılar bile. Lindstrom bir sigara daha yakarken aklına bir fikir geldi. Alyeska'da hedef alınabilecek tek yer Fairbanks'teki $500,000 değerindeki sondaj düzeneği, kesici uç ve diğer donanımların bulunduğu malzeme depomuz olabilir. Borunun toprağa gömüldüğü kısımda kullanılan sondaj düzeneğine bir miktar sıvı nitrojen püskürtürler, sonra da çekiçle vururlar. Lindstrom'un sesindeki alaycılığı fark etmemiş olan Collins bu olasılığı ciddi olarak değerlendiriyordu. Boru kırılmayacak, çok dayanıklıdır, ancak mikroskopik çatlaklar oluşacaktır. Payanda yataklarının üzerindeki türbinler makaraya sardıklarında da düzenek yerle bir olup sondaj deliğini sonsuza kadar kullanılamayacak hale getirir. Fairbanks de güvenlikle durumda. Mercer adamlardan en azından birini korkuları konusunda ikna edebilirse bu hiç yoktan iyi olacaktı. Collins, elmas kesici uçlar gibi pahalı malzemeler kilitlidir ve 24 saat gözetim altındadır diye cevap verdi. Ama düzeneğin bazı parçaları North Slope'a gönderilmeye hazır olarak büyük yığınlar halinde ortada durur. Collins bir eliyle kelleşmekte olan başını sıvazladı. Altın deniz piyadeleri yüzüğü batmakta olan güneşin pencereden içeri sızan son ışıklarını yakaladı. Mercer yumuşak bir sesle, "Kuvvetlerinizi takviye etmenizi öneririm," dedi. Hala kayıtsız bir tutum içerisinde olan Lindstrom, "Anlamıyorum," dedi. "230 tondan fazla sıvı nitrojen gönderdilerse, bir depoda duran yedek parçalardan çok daha önemli bir şeyin peşinde olmalılar." Operasyonlar şefinin uyarılarını daha ciddiyetle değerlendirmesini uman Mercer, bir kez daha Lindstrom'un aklını çelmeyi denedi. Senin tahminin nedir? Burada terminalde güvendeyiz ve Pluto körfezi o kadar ıssız bir yer ki mantıklı bir seçim olmaz. Geriye ne kalıyor? Fazla bir şey kalmıyor. Boru hattı senin öne sürdüğün şey için fazlasıyla dirençli. Alyeska terörizm için önemli bir hedef olabilir ve Korunak'taki kriz sona ermeden önce bizi eleme dışı bırakmıyorum. Ancak sıvı nitrojen konusu mantıklı değil. Mercer diğer adamın hala ilgilendiği umuduyla Collins'e döndü. Terminalin güvenli olduğunu neden söyledin? Ben içeri girerken hiçbir problemle karşılaşmadım. Sen hala konuk listesindesin. Diğerlerinin içeri girmelerine izin verilmiyor. Hatta şehirden buraya tur getiren otobüslerin gelişlerini bile geçici olarak durdurduk. Erişim yolunun dışında terminale girilebilecek başka bir yol mevcut değil. Teller, aktif ve pasif dedektörler ve devriyeler herkesin hayati bölgenin 1,5 kilometre içine girmelerine engel oluyorlar. Mercer, sen birilerinin Alaska'ya niye gizlice sıvı nitrojen soktuklarına odaklanmışsın? Durup kim olduklarını sordun mu kendine? Kişisel etkinlik alanına yönelik bir tehdidin söz konusu olduğuna kesinlikle inanmayan Lindstrom yine de terörizm olasılığını kabul ediyordu. Mercer sert bir sesle "Ah, kim olduklarını biliyorum," dedi. Collins "Peel mı?" diye sordu. "Hayır, onlara özgü bir eylem gibi görünebilir ancak bu durum onları aşar." "Peel mı?" Lindstrom'un bu adı hemen anımsayamamış gibi bir hali vardı. "Ah dur, büyük araştırma gemileri körfezde demirlemiş olan çevreci grup değil mi o?" Collins evet dedi, birkaç haftadır burada Petromax'a ait benzin istasyonlarını boykot edip kendilerini izleyen muhabirler ordusuna röportajlar veriyorlar ve çoğunlukla buradaki herkesi fena kızdırıyorlar. Mercer onların bu olayla ilgileri yok diye yineledi. Kuzey Kutbu Korunağı'nda petrol arama faaliyetlerinin durdurulmasını istiyorlar. Lakin bu olay onlar için çok büyük. Benzin istasyonlarını boykot etmekle Alyeska'ya bir saldırı düzenlemek arasında epeyce fark var. Dinleyin çocuklar, ben burada resmi bir yetkiyle bulunmuyorum. Soruşturmayı federaller yürütüyorlar. Aslında Alaska'ya gelerek FBI başkanının kesin emrini çiğnedim. Ama ben onların ipuçlarının peşinde koşarlarken hedeflere göz kulak olmayı unuttuklarını düşünüyorum. Sizlerle konuşmak için bürodan birinin buraya gelmemesi beni şaşırttı. Kafası çalışanlar yerine bir yığın hukuk fakültesi mezununu işe alırsan olacağı budur. Collins, sıvı nitrojeni gizlice kimin soktuğunu biliyormuş gibi konuştun. Kim o diye sordu. Ivan Kerikov adında eski bir KGB mensubu albay. Onunla daha önce de karşılaştım. Son derece zalim biridir. Gözünü kırpmadan adam öldürür. Ah kahretsin, şimdi aklıma geldi. Telefonunuzu kullanabilir miyim?
25. ayrımın sonu. Sayfa 244.